Müvekkil Adnan Oktar'ın, kendisinin ve arkadaşlarının hiçbir suç işlemedikleri halde 8 yıldır cezaevinde olduklarını, ancak bundan dolayı hiçbir kırgınlık veya üzüntü hissetmediklerini, cezaevinin sadece Hazreti Yusuf Peygamber'in değil, Hazreti İbrahim, Hazreti Yahya, Hazreti Nuh ve Hazreti Yunus peygamberlerin bir sünneti olduğunu, onların da hiçbir suçları olmadığı halde hapis yattıklarını, Hazreti Yunus peygamberin de genel kanaatin aksine balığın karnında kalmadığını, Kur'an'da sembolik bir anlatımla aslında Hazreti Yunus'un da hapis yattığını açıkladığı dilekçemizdir. Contents, açıklamalar. Müvekkil Adnan Oktar, zaman zaman huzurdaki dosyaya inancını, düşüncelerini, dünya görüşünü açıklayan, yaptığı araştırmaları anlatan dilekçeler sunulmasını talep etmektedir. Bunun en önemli nedenlerinden biri, müvekkilin yargılamayı yapan sayın yargıçların, müvekkili savunduğu değerleri, yaşam biçimini ve inancını anlamalarını ve tanımalarını istemesidir. Müvekkil, tek bir somut delili bulunmayan hayali suç isnatlarıyla yargılanmaktadır. Kendisine yöneltilen suçlamaların tamamı soyut beyanlara dayalıdır. Böyle bir durumda müvekkilin etkili bir savunma yapması, deliller üzerinden kendisini savunması güçleşmektedir. Müvekkil, dünya görüşünün ve inancının tam olarak anlaşılmasıyla isnat edilen suçları işlemesinin imkansızlığının da görüleceğini düşünmektedir. Bu dilekçede de müvekkilin yaptığı araştırmalar neticesinde Hazreti Yunus aleyhisselamın aslında bir balık tarafından yutulmadığı, Kur'an'da semboller kullanılarak anlatımlar yapılabildiği ve aslında kastedilenin Hazreti Yunus aleyhisselamın kavminden ayrıldıktan sonra yaşadığı bazı olaylar üzerine zindana atıldığı hakkındaki açıklamaları sayın mahkemenin bilgilerine sunulmaktadır. İçindekiler. 1. Hazreti Yunus aleyhisselamın balık tarafından yutulması müteşabih bir anlatımdır. 2. Allah, imtihanın gereği olarak olayları aklın kavrayabileceği şekilde yaratır. 3. Hazreti Yunus balık tarafından yutulmamıştır, zindana atılmıştır. Hazreti Yunus bir gemiye binip firar etmiştir. Hazreti Yunus gemide kuraya katılmamıştır. Bir tartışmaya girmiş ve tartışmayı kaybetmiştir. Hazreti Yunus'u balık yutmamıştır. Hazreti Yunus zindana atılmıştır. 4. Hazreti Yunus'un yaşadığı dönemde Asurluların devlet sembollerinden biri balıktı. 5. Balık Hazreti Hızır'ı temsil eder. Hazreti Hızır da devleti. 6. Hazreti Yunus müebbet hapisten Allah'ın dilemesiyle kurtulmuştur. 7. Evliya Çelebi Hazreti Yunus'un 7 yıl hapiste kaldığını yazmıştır. 8. Diyarbakır Fiskaya Mağarası Yunus Peygamber'in zindanda kaldığı söylenen mevki. 9. Diyarbakır surlarının balık şeklindeki görüntüsü Hazreti Yunus'un o bölgede bulunduğuna bir işarettir. 10. Hazreti Yunus zindandan tahliye olduğunda hasta ve bitkin olarak günümüzde tahliye olanlar gibi açık ve boş bir alana bırakılmıştır. 11. Hazreti Yunus'un eşyasız, parasız ve tek başına bomboş bir arazide bırakılması çok ciddi bir imtihandır. 12. Hazreti Musa da defalarca yalnızlıkla imtihan olan peygamberlerdendir. 13. Sonuç. Hazreti Yunus aleyhisselam balık tarafından yutulması müteşabih bir anlatımdır. Kur'an da hükmü açık ve kesin olan muhkem ayetler ve müteşabih yani teşbihli, benzetmeli, örtülü anlatım içeren ayetler bulunmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırız. Sana kitabı indiren O'dur. Onun bazı ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. İşte kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun tevirine yeltenmek için müteşabih ayetlere yapışıp onlarla uğraşır dururlar. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. İlimde yüksek payeye erişenler, ona inandık, hepsi Rabbimiz tarafındandır derler. Bu inceliği ancak aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Ali İmran Suresi 7. Müteşabih, Arapça kök, ş, b, h. benzemek, karışmak. Lügat anlamı, birbirine benzeyen, kapalılık taşıyan. Allah, müminler için hayati önem taşıyan bazı konuları, sadece ilimde derinleşmiş, salih müminlerin anlayabileceği şekilde, Kur'an'ın içine üstü örtülü olarak saklamıştır. Bu sırları içeren ayetler, müteşabih ayetlerdir. Müteşabih, yani birden fazla mana taşıyan, mecaz, teşbih, temsil içeren bu ayetlerin asıl manalarını yalnızca Allah bilir ve bu bilgiyi kullarından ilimde derinleşenlere de bildirir. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Kur'an'ın ayetlerinin sarih, açık manalarının altında müteaddit, birçok mana tabakaları vardır derken de bu gerçeğe dikkat çekmiştir. Yani Kur'an'da anlatılan her kıssa, her olay, her ayetin ilk okumada anlaşılan manasının ardında kat kat derin manalar, hikmetler, işaretler, ibretler bulunmaktadır. Ayetlerin ardındaki tabaka tabaka gizli manalar, zamanla gerçekleşen, tahakkuk eden olaylarla daha net anlaşılır ve görülür.
Allah, imtihanın gereği olarak olayları aklın kavrayabileceği şekilde yaratır. Dünyada imtihan devam ettiği için Allah aklın iradesini kaldıracak olaylar yaratmamaktadır. Aklın iradesinin ortadan kalktığı, yani fizik ve doğa kanunlarına aykırı olaylar gerçekleştiği bir durumda tüm insanlar zaten kaçınılmaz olarak iman edecektir. O zaman da samimi olarak aklını ve vicdanını kullanarak düşünerek iman edenle mucize gördüğü için iman etmeye mecbur kalan kişi arasında bir fark kalmayacaktır. Örneğin, Hazreti İsa bilinen anlamda beşikteyken konuşmuş olsa, orada bulunan tek bir kişinin bile iman etmemesi mümkün olmazdı. Beşikteki bir çocuğun konuştuğunu gören bir insanın Hazreti Meryem'e ithamda bulunması, Hazreti İsa'nın peygamberliğini inkar etmesi ve Allah'a inanmaması imkansızdır. Böyle bir ortamdaysa imtihan ortamından bahsedilemez. Bu sebeple burada müteşabih bir anlatım olduğu açıktır. Benzer şekilde Hazreti İsa'ya gökten sofra inmesi, Kehf ehlinin 309 yıl mağarada uyumaları, Hazreti Meryem'in yanında her gün yemek bulunması, Hazreti Musa ve kavmi tam Firavun ve ordusuna yakalanacakken denizin ikiye ayrılması ve benzeri olaylar, Allah'ın aklın iradesini ortadan kaldırmayacak, akıl ve bilim çerçevesinde açıklaması olan, ancak aklını ve vicdanını kullanan kişilerin fark edeceği olağanüstülükte ve incelikte gerçekleştirdiği müteşabih anlamlar içeren anlatımlardır. Benzer şekilde Hazreti Yunus peygamberin de balık tarafından yutulması ve balığın içinde zarar görmeden kalarak kıyıya çıkmasının müteşabih anlam içeren bir anlatım olduğu açıktır. Nitekim hem Kur'an ayetlerinin detaylı incelenerek üzerlerinde düşünülmesi, hem de tarihi bazı gerçekler Hazreti Yunus'un balık tarafından yutulmadığını, balığın karnındaki karanlıktan kastın zindan olduğunu göstermektedir. En doğrusunu Allah bilir. Hazreti Yunus, balık tarafından yutulmamış, zindana atılmıştır. Hazreti Yunus'la ilgili ayetler, kelimelerin anlamları incelendiğinde ve Kur'an'ın bütünü düşünüldüğünde, Hazreti Yunus'un bir balık tarafından yutulmadığı, zindana atıldığı anlaşılmaktadır. Saffat Suresi 139-147 Ayetler, şüphesiz Yunus'la gönderilmiş elçilerdendi. Hani o, dolu bir gemiye kaçmıştı. Böylece kuraya katılmıştı da kaybedenlerden olmuştu. Derken onu balık yutmuştu. Oysa o kınanmıştı. Eğer Allah'ı çokça tesbih edenlerden olmasaydı, onun karnında insanların dirilip kaldırılacakları güne kadar kala kalmıştı. Sonunda o, hasta bir durumdayken çıplak bir yere sahile attık. Ve üzerine sık geniş yapraklı, kabağa benzer, türden bir ağaç bitirdik. Onu 100 bin veya sayısı daha da artan bir topluluka peygamber olarak gönderdik. Hazreti Yunus bir gemiye binip firar etmiştir. Hazreti Yunus'un tebliğ yaptığı şehirden bir gemiye binerek kaçtığı, yani firar ettiği bildirilmektedir. Hani o, dolu bir gemiye kaçmıştı. Saffat Suresi 140. İj ebeka ilel fulkil meşhun. Ebeka eşittir firar etmek, kaçmak.
Hazreti Yunus, içinde yaşadığı topluluğa yıllarca tebliğde bulunmuş, Allah'ın varlığını, birliğini anlatmıştır. Ancak halktan iman eden tek bir kişi dahi bulunmadığı gibi, Hazreti Yunus'a büyük haksızlıklarda bulunmuşlardır. Hazreti Yunus'a inanmadıkları gibi, onu gerçek dışı iftiralarla suçladıkları için Hazreti Yunus bir gemiyle firar etmiştir. Hazreti Yunus gemide kuraya katılmamıştır. Bir tartışmaya girmiş ve tartışmayı kaybetmiştir. Böylece kuraya katılmıştı da kaybedenlerden olmuştu. Saffat Suresi 141. Fesaheme fekâne minel muthadîn. Fesaheme fekâne minel muthadîn. Genel olarak Kur'an meallerinde kuraya katılmak olarak çevrilen saheme fiilinin farklı anlamları da bulunmaktadır. Bir şeye katılmak. Katıldıkları kişilerle karşılıklı çekişme içine girmek, karşılıklı tartışmak, çekişmek. Ayette kaybedenlerden oldu olarak tercüme edilen muthadin kelimesi ise dehadat kökünden gelir ve anlamları şöyledir. Reddedilen, yalanlanan, haksız çıkarılan, inkar edilen, karşı çıkılan, etkisizleştirilen, delilleri geçersiz kılınan. Yani Hazreti Yunus, kavminden ayrılıp gemiyle başka bir ülkeye kaçmış, ardından bir grup insanla bir tartışmaya girmiş, tartışmayı kaybetmiştir. Hazreti Yunus muhtemelen gemideyken de tebliğ yapmış, gemidekilerin inançlarına aykırı ifadelerde bulunduğu için onlarla tartışmış, bu kişiler de Hazreti Yunus'u kendilerinden farklı düşündüğü için suçlamışlar, kınamışlardır. İlahiyatçı, müfessir, araştırmacı, yazar Sayın İhsan Eli Açık bu ayetin tefsirini şöyle yapmaktadır.
Görüldüğü gibi ayette geçen fesaheme ifadesi bir şeye katılmayı, ortak olmayı, katıldıklarıyla karşılıklı çekişme içine girmeyi ifade ediyor. Bu çekişme karşılıklı kura çekmek şeklinde olabileceği gibi bir konuda karşılıklı tartışmak, çekişmek manasına da geliyor. Hatta yorgun argın, yüzünün rengi solmuş olarak gemidekilere katılmak, gemiye binmek manası da muhtemeldir. Yani Yunus yorgun argın gemiye bindi, gemidekilere katıldı. Fakat o gün deniz dalgalı olup fırtınalı olduğundan gemidekiler de su tanrısı Enki'nin öfkelendiğini, bir şeye kızdığında denizin böyle olduğuna inandıklarından gemiye binen Yunus'la çekişmeye başladılar. Yunus, bu tür inançların batıl olduğunu söyleyince öfkelendiler ve aralarında karşılıklı çekişme çıktı. Gemidekiler, Yunus'un kendi tanrılarının gazabını çekecek laflar ettiğini gördüler ve onu yalnız bularak sıkıştırdılar. Bugünkü tabirle, "Bu adam devlete karşı geliyor, polis çağırın" türünden laflar ettiler. Ve böylece Yunus, gemideki çekişmeyi kaybetti. Kaybedenlerden oldu. Hazreti Yunus'u balık yutmadı. Hazreti Yunus zindana atıldı. Saffat suresinin 142. ayetinde şöyle bildirilmektedir. O kınanmış, suçlanmış haldeyken balık onu yutmuştu. Saffat suresi 142. Feltakamahul hutu ve huve mulim. Feltakamahul hutu ve huve mulimün. İltekame, LKM kökünden gelen bu kelimenin yutmak dışındaki anlamları şöyledir. Ardından kapıları kapatmak. Yolun ağzını tutmak. Kapatmak. İhsan Eli Açık bu ayeti şöyle açıklamaktadır. Ayette geçen onu yuttu, kapattı, se'eltekamehu ifadesinin esas anlamı kapamak, kapatmak demektir. Türkçede kullanılan lokma kelimesi de buradan gelir. Bir şeyi ağza götürüp dudakları kapatınca lokma alınmış olur. Buradan hareketle lokmayı yutmak tabiri gelişmiş ve ikincil anlamda yutmak manası kazanmıştır. Bu anlamda Türkçe'de birine lokma olmak ifadesini çağrıştırır. Yani burada balık tarafından yutulmak, devletin eline düşmek, cezaevine kapatılmak, zindana tıkılmak demektir. İltekame, Arapça'da yeme anlamına gelen ekele fiilinden farklı olarak bir şeyi bütün olarak yutma, bütün olarak içine alma anlamına gelir. Mecazi olarak kullanıldığı metnin bağlamına göre dışarıdaki bir şeyi, bir kişiyi içine alıp izole etme, kapatma anlamları taşır. Yani Hazreti Yunus balık tarafından kapatılmıştır. Balığın neyi temsil ettiği ilerleyen sayfalarda açıklanacaktır. Hazreti Yunus, putperest ve sözden anlamayan bir kavme tebliğ yapmıştı. Kavmi kendisini dinlemediği için de oradan firar ederek gemiye binmişti. Muhtemelen gemide de bir önceki ayette bildirildiği gibi gemidekilere tebliğ yapmış, onların putlarını eleştirmiş, onlarla arasında bir tartışma olmuştur. Bunun üzerine ayette bildirildiği gibi gemidekiler tarafından kınanmış, suçlanmıştır. Balığın yutmasıysa gerçek anlamında bir balık tarafından yutulduğu anlamında değildir. Ayette geçen balıktan kastın gerçek balık olmadığı, balık ifadesinin sembolik olarak kullanıldığı açıkça görülmektedir. Ne kadar devasa bir balık olursa olsun, bir insanın balık tarafından yutulup içinde bir süre yaşaması fiziken mümkün değildir. Dahası en büyük balıkların dahi boğazları ancak insan kolunun sığacağı kadar dardır. Boğazından geçebilse dahi oksijen bulunmadığı için birkaç dakika içinde insan ölecektir. Bilimsel olarak bir insanın balık tarafından yutulması ve balığın içinde kalması imkansızdır. Balık tarafından kapatılmanın nasıl gerçekleştiğini anlamak için Hazreti Yunus peygamberin yaşadığı dönem ve bölgenin özelliklerini, balığın neyi simgelediğini incelemek gerekmektedir. Bir sonraki bölümde bu inceleme yapılacak. Hazreti Yunus'un hapse atılmasının nasıl sembolik olarak bildirildiği açıklanacaktır. Bununla birlikte Hazreti Yunus'un hapse atıldığına dair başka ayetler de bulunmaktadır. Kalem Suresi 48. ayet. Şimdi sen Rabbinin hükmüne sabret ve sahibi Hud gibi olma. Hani o içi kahır dolu olarak çağrıda bulunmuştu. Kalem Suresi 48. Fasbir li hukmi rabbike ve la tekun kesahibil huti. İcnâdâ ve huve mekzûm. Hud, Arapça'da balık, büyük balık, balina, yunus ve benzeri anlamlarına gelir. Bütün muteber tefsirlere göre ayette geçen sahibil hud yani balık sahibi kişi Yunus peygamberdir. İçi kahır dolu ifadesinin karşılığı olan mekzum kelimesinin farklı anlamları da bulunmaktadır. Mekzum kelimesinin kökü olan KZM eşittir 1, öfkeyi yutmak, tutmak, zapt etmek. 2, bir şeyi hapsetmek, içeride tutmak, çıkışını engellemek. Lisanül Arap, Tacül Aruz, Müfredat. Mekzum eşittir, hapsedilmiş, içeride tutulan, çıkması engellenen. Bu durumda ayetin ikinci anlamı şöyledir. Şimdi sen Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi gibi olma. Hani o hapsedilmiş olarak çağrıda bulunmuştu. Enbiya Suresi 87. ayet.
Balık sahibi de hani o kızmış vaziyette gitmişti ki bundan dolayı kendisini sıkıntıya düşürmeyeceğimizi sanmıştı. Karanlıklar içinde. Senden başka ilah yoktur. Sen yücesin. Gerçekten ben zulmedenlerden oldum diye çağrıda bulunmuştu. Karanlıklar içinde. Zindan karanlığı içinde. Bu ayette Hazreti Yunus peygamberin zindan karanlığında Allah'a dua ettiği bildirilmektedir. Enbiya Suresi 88. ayet. Bunun üzerine duasına icabet ettik ve onu gamdan kurtardık. İşte biz iman edenleri böyle kurtarırız. Festecebna lehu ve necceynahu minel cam ve kezalike nuncil muminin. Onu gamdan kurtardık ifadesinde geçen gam kelimesinin kökü cmm'dir. Bu kökün diğer bir anlamı gmm eşittir üstünün kapatılması. Yani gamdan kurtardık olarak çevrilen ifadenin ikinci bir anlamı kapalı olmaktan kurtardıktır. Bu cümlede de açıkça Hazreti Yunus'un kapatıldığından yani hapsedildiğinden bahsedilmektedir. Bu anlamlar ışığında Enbiya suresinin 87 ve 88. ayetlerinin çevirisi şöyledir. Balık sahibi, hani o kızmış vaziyette gitmişti ki bundan dolayı kendisini sıkıntıya düşüremeyeceğimizi sanmıştı. Zindan karanlığı içinde. Senden başka ilah yoktur. Sen yücesin. Gerçekten ben zulmedenlerden oldum diye çağrıda bulunmuştu. Bunun üzerine duasına icabet ettik ve onu kapalı olmaktan, zindandan kurtardık. İşte biz iman edenleri böyle kurtarırız. Hazreti Yunus'un yaşadığı dönemde.
Asurluların devlet sembollerinden biri balıktı. Hazreti Yunus'un tebliğ yaptığı şehir, Asurluların başkenti Ninova'ydı. Ninova, balık yeri anlamına gelen Nineve kelimesinden türemiştir. Dicle-Fırat havzasında bulunan Asurlularda balık çok yaygın kullanılan bir semboldü. Asur kralının tacında, mühründe, asasında, bastırdığı paralarda hep balık figürleri vardı. Putperest inanca sahip olan Asurluların inandıkları güya su tanrısı Enki, balıkla sembolize edilerek devlet arması olarak kullanılıyordu. Asurlulardan kalan kalıntılarda balık sembollerine çok sık rastlanmaktadır. İlahiyatçı ve müfessir Sayın İhsan Eli Açık, Hazreti Yunus peygamberi balığın yutmadığını, ayette kastedilenin Hazreti Yunus'un hapsedilmesi olduğunu şöyle açıklamıştır. Su tanrısı Enki'yi balıkla sembolize edip, onu kendisine devlet ve imparatorluk arması olarak kabul eden Asur devleti, onu zindana kapattı. Çünkü gemidekiler polis çağırıp devletin adamlarına teslim ettiler. Böylece Yunus, balığın, devletin eline düştü. Onun tarafından yutuldu, zindana kapatıldı. Çünkü kınananlardan, suç işlediği sanılanlardan, tanrıların gazabını çekenlerden birisi olarak görülüyordu. Balık, Hazreti Hızır'ı temsil eder. Hazreti Hızır da devleti. Hazreti Yunus'un aralarında yaşadığı Asurluların devlet sembollerinden birinin balık olmasının dışında, Hazreti Hızır da balıkla sembolize edilir. Yani aynı Kehf suresinde Hazreti Musa kıssasında olduğu gibi, Hazreti Yunus kıssasındaki balık da aslında Hazreti Hızır'dır. Kehf suresinde Hazreti Hızır'ın balık suretinde tecelli ettiği şöyle anlatılır. Hani Musa genç yardımcısına demişti, İki denizin birleştiği yere ulaşıncaya kadar gideceğim ya da uzun zamanlar geçireceğim. Böylece ikisi, iki denizin birleştiği yere ulaşınca balıklarını unutuverdiler. Balık, denizde bir akıntıya doğru veya bir menfez bulup kendi yolunu tuttu. Varmaları gereken yere gelip geçtiklerinde Musa genç yardımcısına dedi ki, ''Yemeğimizi getir bize, andolsun bu yaptığımız yolculuktan gerçekten yorulduk.'' Genç yardımcısı dedi ki, ''Gördün mü? Kayaya sığındığımızda ben balığı unuttum. Onu hatırlamamı şeytandan başkası bana unutturmadı. O da şaşılacak tarzda denizde kendi yolunu tuttu.'" Kehf Suresi 60-63. Kehf Suresinde Hazreti Musa ve yanındaki yardımcısının Hazreti Hızır'la buluşmak için yola çıktıkları, Hazreti Hızır'la buluşacakları yerin iki denizin birleştiği bir bölge olduğu bildirilmektedir. Bu bölgeye ulaştıklarında, yanlarında yemek için taşıdıkları balık canlanarak denizde bir yol tutmuştur. Ayette balık olarak anlatılan canlının gerçekte bir balık olmadığı, müteşabih bir anlatım olduğu açıktır. Çünkü balığın denizde bir yol tutması için canlı olması gerekir. Ancak canlı balığı uzun bir yol boyunca yanlarında taşımaları mümkün değildir. Balığı bir süre canlı taşıyabilseler bile, kısa süre sonra balık ölecektir. Pişmiş olarak da yanlarında taşımaları mümkün değildir. Balık çok çabuk bozulan bir yiyecektir. Yanlarındaki ölü balığın uzun bir yolculuk sonucunda canlanıp denizde kendi yolunu bulması doğaüstü, tuhaf bir olaydır. Hazreti Musa bu olaya şaşırmamış, ölü balığın canlanarak denizde yol almasını bir işaret olarak kabul etmiş ve aradığımızı bulduk demiştir. Hazreti Musa, bizim de aradığımız buydu. Kehf Suresi 64 diyerek yardımcısıyla birlikte geldikleri yoldan izlerini takip ederek geri dönmüşlerdir. Bu, denizde yol alan balığın Hazreti Hızır olduğuna işaret etmektedir. Bu ayetten sonraki ayette de Hazreti Musa'nın Hazreti Hızır'la buluştuğu anlatılmaktadır.
Derken katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu, Hazreti Hızır'ı buldular. Musa ona dedi ki, doğru yol, rüşt olarak sana öğretilenden bana öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Kehf Suresi 65-66. Yukarıdaki ayetlerde görüldüğü üzere balık, Hazreti Hızır'ı temsil etmektedir. Müteşabih bir anlatımla Hazreti Musa'nın Hazreti Hızır'ı aradığı, Hazreti Hızır'ın balık şeklinde kendisine görünerek yol gösterdiği tasvir edilmiştir.
balık kavramının sembolik kullanımından da anlaşılacağı üzere, Hazreti Yunus'u balığın yutması ifadesinde de müteşabih bir anlatım olduğu çok açıktır. Hazreti Yunus'u balık yutmamış, balık kapatmıştır, yani zindana atmıştır. Hazreti Yunus'u zindana atan balık, aslında Allah'ın emirlerini icra etmek üzere dünyadaki tüm devletlerin ve yönetimlerin üzerinde hakim kıldığı Hazreti Hızır'dır. Kur'an'da bu büyük sır bu şekilde sembollerle anlatılmaktadır. Hazreti Hızır, tarih boyunca farklı coğrafyalarda ve kültürlerde devletlerin kuruluşu, yıkılışı, önemli tarih dönemeçlerinde görev almış, devletleri yönlendiren, peygamberlere, velilere, çoğu zaman onlara hissettirmeden yardım eden, insanlardan ve meleklerden farklı bir yaratılışa sahip, özel güçleri olan, farklı insan suretlerinde veya balık, kartal, kanatlı insan, herhangi bir eşya gibi farklı şekillerde görülebilen metafizik bir varlıktır. Hazreti Hızır, insanlardan farklı olarak Allah'ın izni ve bildirmesiyle olayların iç yüzünü ve gelecekteki sonuçlarını bilerek, gayb ve sır bilgilerine hakim olarak davranabildiği için, her kesimden, her çevre ve hiyerarşiden kişiye hakim olabilmekte, bu kişileri yönlendirerek etki edebilmektedir. Devletin zahiri bir hükümdarı varsa da, manevi bekasını sağlayan bir akıl, yani Hızır, her zaman mevcuttur. Hazreti Hızır'ın devlet kademesine etki ettiğini gösteren önemli delillerden biri, tasvirlerinin devletlerin önemli yerlerinin duvarlarının duvarlarına işlenmiş olmasıdır. Örneğin Asurlular döneminde Kral Aşurnasirpal II, M.Ö. 883 ile 859, sarayının 7 odasının duvarlarını Hazreti Hızır'ı tasvir eden kabartmalarla süslemiştir. Kraliyet sarayının 7 odasına bu tasvirlerin yapılması ancak devletin resmi kararıyla ve kralın talimatıyla olabilir. Hazreti Yunus'un yaşadığı ülkede yani Asurlularda yarı insan yarı balık olarak çizilen figürler Hazreti Hızır'ı temsil etmektedir. M.Ö. 9 ila 7. yüzyıllar arasındaki yeni Asur dönemine yani Hazreti Yunus peygamberin yaşadığı dönemlere ait Hazreti Hızır'ı temsil eden, yarı balık, yarı insan görünümünde, elinde kova ve kozalak taşıyan bir kabartma, M.Ö. 9. yüzyıldan kalan, Asurlulara ait Ninurta Tapınağı'nda bulunan, yarı balık, yarı insan, bir elinde kova, diğer elinde kozalak taşıyan, bileğinde bilekliği, kolunda pazubendi olan bir Hazreti Hızır tasviri, Asurlulardan kalan, Hazreti Hızır'ı sembolize eden bir başka yarı balık, yarı insan çizimi. Ellerinde kovayla yarı balık, yarı insan şeklinde resmedilmiş Hazreti Hızır tasvirleri, Asurlulardan kalan Hazreti Hızır'ın tasvir edildiği yarı balık, yarı insan heykeller. Hazreti Hızır'ın tasvir edildiği yarı balık, yarı insan, elinde kova taşıyan kabartmalar. Hazreti Hızır'ın balıkla resmedildiği farklı coğrafyalara ait başka bir tasvir, 17. yüzyıldan Hazreti Hızır'ı balık üzerinde suda yol alırken tasvir eden bir tablo, 15. yüzyılda Zülkarneyn solda ve Hazreti Hızır'ı tasvir eden bir çalışma, ortalarında iki balık bulunuyor. Hazreti Hızır, yarı balık, yarı insan tasvirleri dışında kartal başlı insan olarak da resmedilmiştir. Hazreti Hızır'ın farklı canlı görünümlerinde görüldüğü bilinmektedir. Aşağıda Hazreti Hızır'ın yine Asurlular tarafından kartal başlı insan görünümünde tasvir edildiği kabartmalardan örneklere yer verilmiştir. Houston Güzel Sanatlar Müzesi'nde sergilenmekte olan kartal başlı Hazreti Hızır tasviri. Günümüzde Amerika Birleşik Devletleri'nde Detroit Institute of Arts Müzesi'nde sergilenmektedir. Diğer Hazreti Hızır tasvirlerinde olduğu gibi bir elinde kova, diğer elinde kozalak tutmaktadır. Elinde kova ve kozalakla başka bir Asur kabartması. Günümüzde Berlin'deki Pergamon Müzesi'nde sergilenmektedir. Hazreti Hızır'ın ayrıca kanatlı bir insan olarak görüldüğü de bilinmektedir. Nitekim kanatlı insan olarak tasvir edildiği kabartmalar günümüzde farklı müzelerde sergilenmektedir. Allah, Fatır suresinin 1. ayetinde kanatlı meleklerden elçiler kıldığını bildirmektedir. Hazreti Hızır da bu elçilerdendir. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, ikişer, üçer ve dörder kanatlı melekleri elçiler kılan Allah'ındır. O, yaratmada dilediğini arttırır. Şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir. Ayette Allah kanatlı melekleri elçiler olarak gönderdiğini bildirdikten sonra, yaratmada dilediğini artırdığını belirterek, bildiğimiz canlılar dışında yarı insan, yarı balık, yarı kartal, yarı insan, kanatlı insan gibi farklı varlıkları da yaratmaya güç yetireceğine dikkat çekmektedir.
İnsanlar, yarı kartal, yarı insan, yarı balık, yarı insan veya kanatlı insan gördüklerinde çok büyük korku yaşayarak akıl sağlıklarını yitirebilirler. Ancak Hazreti Hızır, ilişki kurduğu insanlarla ayrı bir yaşam boyutu olan yekaze halindeyken irtibat kurduğu için korku ve tedirginlik duymadan Hazreti Hızır'la konuşabilmektedirler. Ayrı bir hayat boyutu olan yekaze hali, uykuyla uyanıklık arasında bir haldir. Kişi rüya gördüğünü düşünebilir. Ancak aslında asıl uyanıklık hali yekaze halidir. Yekaze halindeki kişi gaflet uykusundan uyanarak ilahi gerçekleri görebilecek duruma gelir. Hazreti Hızır tasvirleri ise ayrı bir yaşam boyutu olan yekaze halinde Hazreti Hızır'la görüşen kişilerin tariflerine göre çizilmiştir. Hazreti Hızır'ın kanatlı insan olarak tasvir edildiği kabartmalara bazı örnekler aşağıda sunulmaktadır. Günümüzde Paris'te Louvre Müzesi'nde sergilenen, elinde kozalak ve kova bulunan Hazreti Hızır'ı temsil eden Asur kabartmalarından, fotoğraftaki kabartma Sargon II'nin Korsabad'daki eğik çizgi Dur-Şarrukin'deki Kraliyet Sarayı'ndan yaklaşık M.Ö. 710 tarihlidir. Günümüzde sergilendiği yer Irak Müzesi, Asur Galerisi'dir. ABD'de Dartmouth'ta Hood Sanat Müzesi'nde sergilenmekte olan Hazreti Hızır'ı kanatlı olarak tasvir eden kabartma, Princeton Üniversitesi Sanat Müzesi'nde sergilenmekte olan Asur Nasirpal II'nin sarayından alınan kabartma, ABD'de St. Louis Sanat Müzesi'nde sergilenmekte olan bir başka kanatlı Hazreti Hızır tasviri. Günümüzde Paris'te Louvre Müzesi'nde Korsabad Avlusu, Cour Korsabad, Oda 229 bünyesinde sergilenmektedir. Günümüzde British Museum'da sergilenmekte olan kanatlı Hazreti Hızır tasviri. Bir önceki tasvirle benzer şekilde elinde koç taşıyan Hazreti Hızır tasviri. Asurlularda koç ve koç boynuzu ilahi gücü, sonsuz otoriteyi ve askeri kudreti simgelemektedir. Bunların tamamı Hazreti Hızır'ın temsil ettiği özelliklerdir. Berlin'de bir müzede sergilenmekte olan bu tasvirde Mezopotamya'dan. Çevresinde ilahi sembollerin olduğu bir Hazreti Hızır tasviri. Akat İmparatorluğu dönemine ait yaklaşık M.Ö. 2300 yıllarından eski Mezopotamya'nın önemli merkezlerinden biri olan Sippar, günümüz Irak sınırları içinde şehrinde bulunmuştur. Sergilendiği yer, Londra'daki dünyaca ünlü British Museum bünyesinde sergilenmektedir. Ayağının altındaki kozalak, Hazreti Hızır tasvirlerinin önemli bir sembolüdür. Yukarıda Asurlular döneminden kalan Hazreti Hızır'ın tasvir edildiği kabartmalara bazı örnekler verilmiştir. Bu kabartmalar günümüzde dünyanın farklı ülkelerindeki müzelerde sergilenmektedirler. Bu müzeler şunlardır. Müze şehir, eğik çizgi, ülke, Princeton Üniversitesi Sanat Müzesi, Princeton, ABD, St. Louis Sanat Müzesi, St. Louis, ABD, Bowdoin Kalıç Sanat Müzesi, Brunswick, ABD, The Walters Sanat Müzesi, Baltimore, ABD, Hood Sanat Müzesi, Hanover, ABD, Brooklyn Müzesi, New York, ABD, Minneapolis Sanat Enstitüsü, MIA Minneapolis, ABD, Güzel Sanatlar Müzesi, Houston, Houston, ABD, Kaliste Gulbenkian Müzesi, Lisbon, Portekiz, Fitzwilliam Müzesi, Cambridge, Birleşik Krallık, The Metropolitan Sanat Müzesi, New York, ABD, British Museum, Londra, Birleşik Krallık, Mısır hiyerogliflerinde Hazreti Hızır. Dünyanın farklı coğrafyalarında ve medeniyetlerinde Hazreti Hızır'ın benzer tasvirlerini benzer aksesuarları ile birlikte görmek mümkündür. Bu durum, Hazreti Hızır'ın varlığının yalnızca belirli bir kültürle veya inançla sınırlı kalmadığını, farklı toplumlarda, kültür ve inançlarda yer aldığını göstermektedir.
Örneğin Mısır hiyerogliflerinde duble ve SJR ismi güçlü olan anlamında geçmektedir. Hiyeroglif yazıları bütün sesli harfleri içermediğinden yazı bilimciler bu harfleri vizir olarak tanımlamaktadırlar. Vizir, WSJR, yeraltı dünyasının kralı ve yeşil adam olarak anılmaktadır. Dönüşüm, yeniden diriliş, yenilenmeyi temsil ettiğine inanılır. Mısır'daki esrarengiz olayların tamamında temel rol oynadığı düşünülmektedir. Vizir, Mısır'daki tüm duvar resimlerinde yeşil tenli olarak resmedilmiştir. Bilindiği gibi Hazreti Hızır'ın isminin Arapçadaki karşılığı yeşildir. Hazreti Hızır tasvirlerinde görülen pazubendi, bileklik, kova, kozalak gibi aksesuarların tamamının bir anlamı vardır. Hazreti Hızır'ı tasvir eden kabartmaların hemen hepsinde benzer aksesuarlar bulunmaktadır. Bunlar kova, kozalak, bileklik, pazubendi, pazuya takılan bant, pelerin gibi bazı ortak eşyalardır. Dünyanın farklı coğrafyalarında görülen bu tasvirlerin büyük çoğunluğunda bu ortak aksesuarlar bulunmaktadır ve tamamı altındandır. Örneğin, pazubentli tasvirler sadece fiziksel gücü değil, manevi ve ilmi bir güç ve derinlikle donatılmış olmayı da temsil eder. Bu, Hazreti Hızır'ın temel özelliğidir. Medeniyetlerin harabelerinde rastlanan güçlü kol ve pazu tasvirleri, Yedullah, Allah'ın eli kavramının bir yansıması olarak devletin arkasındaki o görünmez manevi gücü, yani Hızır makamını temsil eder.
Hazreti Hızır'ın resmedildiği yarı balık, yarı insan, yarı kartal, yarı insan ve kanatlı insan tasvirlerinin tamamında görülen bir diğer ortak özellik, kollarındaki 16 bölümden oluşan motifli bilekliktir. Altından yapılan ve Hazreti Hızır'ın iki bileğinde de bulunan bu bileklik, Hazreti Hızır'ın kendi boyutundaki ve yeryüzü boyutundaki zamanı kontrol etmesi içindir. Örneğin, elinde taşıdığı kovasında manna bulunmaktadır. Kastedilen manna, Hazreti Musa ve kavmine çöldeyken verilen kudret helvası dışında, altın tozundan elde edilen zihin açma, enerji verme, hafıza güçlendirme gibi özellikleri olan maddedir. Elindeki kozalakla karşısındaki kişinin omuriliğine dokunarak ayrı bir yaşam boyutu olan yakaza haline geçmesini sağlamaktadır. Genellikle görüştüğü kişilerle ayrı bir yaşam boyutunda, yani yakaza halinde oldukları sırada görüşmektedir. Yarı balık, yarı insan, yarı kartal, yarı insan bir varlık görülse, aklın ihtiyarı kalkacağı için Hazreti Hızır'ın bu şekliyle ancak yakaza halindeyken görüşülebileceği açıktır. Belinde taşıdığı kama da savunma amaçlı değildir. İstediği zaman şekil değiştirebilen, kartal veya balık olabilen bir varlığın savunma veya süs amaçlı bir eşyaya ihtiyacı olmadığı açıktır. Hazreti Hızır tasvirlerinde dikkat çeken bir başka aksesuar, pelerinidir. Pelerin, boyut farklılığından kaynaklanan yoğun enerji ve elektriklenmeye engel olmaktadır. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem vahiy geldiğinde de ortamda oluşan enerjiye dayanamadıkları için develerin yere çöktükleri rivayet edilmiştir. Hazreti Ayşe'den gelen rivayette şöyle denir. Resulullah bineği üzerindeyken vahiy geldiğinde deve gerdanını eğik çizgi, yani boynunun alt kısmını yere koyar. Vahiy bitinceye kadar da hareket edemezdi. Bu halin yalnızca deve üzerinde değil, sahabelerin de bizzat hissettiği şekilde ağır olduğu sahih rivayetlerle sabittir. Örneğin Buhari'de Hazreti Zeyd bin Sabit şöyle anlatmaktadır. Vahiy inerken Peygamberimizin dizi eğik çizgi ucu onun dizi üzerindeydi. O kadar ağırlaştı ki Zeyd, uyluğunun kırılacağından korktuğunu söylemiştir. 2. Buna bir başka örnekse, Allah'ın Hazreti Musa'ya Tuva Vadisi'ndeyken ayakkabılarını çıkartmasını bildirmesidir. Gerçekten ben senin Rabbinim. Ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen kutsal vadi olan Tuva'dasın. Taha Suresi 12. Kutsal vadide bulunması ve Allah'tan vahiy alması sebebiyle oluşan yoğun enerjiyi hafifletmek için Allah Hazreti Musa'ya çıplak ayakla yere basmasını bildirmiştir. Farklı medeniyetlerde benzer aksesuarlara sahip Hazreti Hızır tasvirlerinden örnekler. M.Ö. 7. yüzyılda Urartular döneminden bir Hazreti Hızır tasviri.
Öncekilerde olduğu gibi elinde kozalak, üzerinde pelerin, kanatlı bir insan olarak tasvir edilmiştir. Halen Van Müzesi'nde sergilenmektedir. Urartu döneminden Hazreti Hızır tasviri. Yanındaki koç da önceki sayfalarda yer alan, halen British Museum'da sergilenmekte olan Hazreti Hızır tasviriyle benzerdir. Elinde kozalak tutan kanatlı Hazreti Hızır tasviri. Hititler döneminden halen Malatya Müzesi'nde sergilenmektedir. Hindistan'da elinde kozalak tutan bir heykel. 12. yüzyılda yine bir devlet yöneticisi Hoysala İmparatoru tarafından yaptırılmıştır. Hazreti Yunus, müebbet hapisten Allah'ın dilemesiyle kurtulmuştur. Tüm bu bilgiler ışığında Hazreti Yunus'u balık yutmamıştır. Ancak Hazreti Yunus, peygamber gemiyle yaşadığı ve tebliğ yaptığı Ninova şehrinden firar etmiş, ardından bir tartışmaya, karşılıklı çekişmeye dahil olmuş, tartışmada kaybeden, yenilen taraf olmuş, bunun üzerine kınanmış, suçlanmış ve sınırları içinde bulunduğu devlet tarafından Hazreti Hızır'ın eliyle hapsedilmiştir. Ayetlerden Hazreti Yunus'un müebbet hapse mahkum edildiği anlaşılmaktadır. Eğer Allah'ı çokça tesbih edenlerden olmasaydı, onun karnında insanların dirilip kaldırılacakları güne kadar kala kalmıştı. Saffat Suresi 143 ile 144. Hazreti Yunus'un balık tarafından yutulmadığı, ayette müteşabih bir anlatım olduğu bu ayetten de anlaşılmaktadır. Allah ayette, eğer tesbih edenlerden olmasaydı, olduğu yerde insanların dirileceği güne kadar kalacağını bildirmektedir. Oysa balıklar kısa ömürlüdürler. İnsanların dirileceği güne kadar ömrünün yetmeyeceği açıktır. Ayrıca yukarıda da bahsedildiği gibi, balık bir insanı yuttuğunda insanın yaşaması mümkün değildir. İnsanların diriltilecekleri güne kadar balığın karnında kalmasından kasıt müebbet hapistir. Evliya Çelebi, Hazretleri Yunus'un 7 yıl hapiste kaldığını yazmıştır. Evliya Çelebi seyahatnamesinin Diyarbakır, Amit bölümünde, İç kale ve zindanların anlatıldığı bölümde Hazreti Yunus'un da o bölgede yaşadığını ve 7 yıl zindanda kaldığını yazmıştır. Paragraf 3'ün ilgili kısmı şu şekildedir. Bu kalanın içinde bir azim zindan vardır kim gayet karanlıktır. Rivayet ederler kim, Yunus peygamber dahi bu kalada 7 yıl zindanda kalmıştır derler. Amma sahihi Allahu alem. Ve bu zindanın nice derin kuyuları ve karanlık mahbesleri vardır. Günümüz Türkçesiyle, bu karenin içinde çok büyük bir zindan vardır ve son derece karanlıktır. Rivayet ederler ki Yunus peygamber de bu kalede 7 yıl zindanda kalmıştır derler. Fakat doğrusunu Allah bilir. Bu zindanın pek çok derin kuyuları ve karanlık hücreleri vardır. Evliya Çelebi Diyarbakır bölümünde, Yunus peygamberin Ninova'dan ayrıldıktan sonra Amide, Diyarbakır geldiğini, şehrin halkı iman edince onlara dua ettiğini, Fis kayası civarındaki mağarada 7 yıl zindanda kaldığı anlatmıştır. İç kale ve zindanlarla ilgili menkıbeler de aktarılır. Diyarbakır Fis Kaya Mağarası, Yunus peygamberin zindanda kaldığı söylenen mevki. Fiskaya kayalıkları olarak bilinen kayalık alan, Diyarbakır surlarının hemen dışında Dicle Nehri Vadisi'ne bakan uçurumlarda yer almaktadır. Osmanlı ve yerel kaynaklarda burada mağaralar, inziva yerleri, eski zindan veya hücreler bulunduğu anlatılır. Hazreti Yunus'un Diyarbakır'da 7 yıl boyunca zindanda kaldığı söylenen Fiskaya mevkiindeki mağaranın görüntülerine aşağıda yer verilmektedir. Hazreti Yunus'un Diyarbakır'da kaldığı zindana giden yolu gösteren tabela. Diyarbakır surlarının balık şeklindeki görüntüsü, Hazreti Yunus'un o bölgede bulunduğuna bir işarettir. Hazreti Yunus'un zindanlarında kaldığı rivayet edilen Diyarbakır Kalesi'nin görünümü, kalkan balığı şeklindedir. Kırmızı işaretli yer. Hazreti Yunus'un kaldığı yer olarak belirtilmektedir. Hazreti Yunus, balık şeklindeki surların içindeki zindanlarda kaldığı için, ayette sembolik bir anlatımla balığın karnında kaldığı bildirilmiştir. Hazreti Yunus, zindandan tahliye olduğunda, hasta ve bitkin olarak, günümüzde tahliye olanlar gibi açık ve boş bir alana bırakılmıştır. Sonra onu hasta, bitkin haldeyken boş bir alana bıraktık. Saffat Suresi 145. Ayetten anlaşıldığı gibi Hazreti Yunus zindandayken hastalanmış, ayrıca manevi ve fiziksel zorluklar yaşamıştır. Zindandan bırakıldığında hasta ve bitkindir. Günümüzde dahi cezaevleri yoksunlukların, eksikliklerin bulunduğu yerlerdir. Her türlü bakım, yemek, tıbbi destek son derece kısıtlıdır. Bir insanın en temel ihtiyaçları dahi çok kısıtlı ölçüde karşılanmaktadır. Hazreti Yunus'un döneminde ise zindanlar çok daha ağır koşullara, eksikliklere ve fiziki zorluklara sahipti. Böyle bir ortamda yıllarca kalması neticesinde zindandan hasta ve bitkin olarak çıkmıştır. Ayette Hazreti Yunus'un bırakıldığı yerin boş, çıplak bir arazi olduğu bildirilmektedir. Boş ve çıplak arazi ile aynı zamanda zindandan çıktığında hiçbir eşyasının, parasının olmadığına, kendisini karşılayan veya yardımcı olacak tek bir kişi dahi bulunmamasına, barınacak bir yerinin olmamasına işaret edilmektedir. Bilindiği gibi günümüzde de bir kişi cezaevinden tahliye edildiğinde ailesine, avukatlarına haber verme imkanı bulunmamaktadır. Tahliye edilmesi bilgisi cezaevine ulaştığında bu kişinin hızlıca işlemleri yapılarak cezaevinin dışına bırakılmaktadır. Cezaevleri günümüzde de şehir merkezine çok uzakta, yakın çevresinde hiçbir yerleşim yeri, iş yeri, insan bulunmayan, açık, çorak, boş arazilere inşa edilmektedir. Cezaevlerinin çevresinde su veya erzak satın alabilecek küçük bir market dahi bulunmamaktadır. Aşağıda bilgi vermesi açısından günümüzdeki bazı cezaevlerinin çevresini gösteren fotoğraflar bulunmaktadır. Fotoğraflarda da görüleceği gibi günümüzdeki cezaevleri de aynı Hazreti Yunus'un tahliye edildiği zindanın bulunduğu alan gibi boş ve çıplak bir arazidir. Hazreti Yunus da yukarıdaki cezaevlerinin çevresinde olduğu gibi bomboş, çorak, hiçbir binanın veya yerleşim yerinin bulunmadığı bir yere parası, eşyası olmadan tek başına bırakılmıştır. Hazreti Yunus'un eşyasız, parasız ve tek başına bomboş bir arazide bırakılması çok ciddi bir imtihandır. Hiçbir maddi imkanı olmadan yapayalnız kalmak çok zor bir imtihandır. Allah birçok peygamberi yalnızlıkla imtihan etmiştir. Peygamberler yalnız kalmamak için Allah'tan yanlarına bir yardımcı, destekçi istemişlerdir. Allah her zorlukla beraber bir kolaylık yaratandır. Yalnızlık imtihanının ardından Allah hepsine bir yardımcı, hatta yardımcı ordular, destek ve güç vermiştir. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ederken müşriklerin takibinden kurtulabilmek için Sevir mağarasına sığınmış, birkaç gün müşriklerin ablukasının kalkmasını mağarada beklemiştir. Yanındaysa sadece bir kişi bulunmaktadır. Ayette Müslümanların peygamberimizi yalnız bıraktıkları için mağarada sadece bir kişiyle beraber olduğu bildirilmektedir. Hazreti Yunus da kavmi tarafından yalnız bırakıldığı için kavmini terk etmiştir. Zindandan çıktığında da tek başınadır. Siz ona, peygambere yardım etmezseniz Allah ona yardım etmiştir. Hani kafirler ikiden biri olarak onu Mekke'den çıkarmışlardı. İkisi mağarada olduklarında arkadaşına şöyle diyordu: "Hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir." Böylece Allah ona huzur ve güvenlik duygusunu indirmişti. Onu sizin görmediğiniz ordularla desteklemiş, inkar edenlerin de kelimesini, inkar çağrılarını alçaltmıştı.
Oysa Allah'ın kelimesi yüce olandır. Allah üstün ve güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir. Tevbe Suresi 40. Peşinde kendisini öldürmek isteyen yüzlerce kişilik ordular olduğu halde yanında sadece bir kişiyle yiyeceği, ihtiyaçlarını karşılayacağı yeterli erzak ve eşyası olmadan girişi açık, her an yakalanma ihtimalinin bulunduğu bir mağarada günlerce beklemek çok zorlu bir imtihandır. Peygamber Efendimiz yanındaki kişiye "Hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir" diyerek bu imtihanı güzel bir iman gücü, Allah sevgisi ve tevekkülle karşıladığını göstermiştir. Her zorlukla beraber bir kolaylık yaratan, sonsuz merhamet sahibi olan Allah, görünürde bu imtihanı yaratmış, ancak Peygamber Efendimizin kalbine kendi katından huzur ve güvenlik duygusu indirmiş, görülmeyen ordularla Peygamberimizi korumuş, peşindeki azgın düşmanlarını ise fiziken ve manen yenilgiye uğratmıştır. Allah, Cuma suresinde de Peygamberimizin nasıl ayakta yalnız bırakıldığını bildirmiş ve yalnız bırakanları uyarmıştır. Oysa onlar
kendilerini tümüyle Allah'a ve İslam'a teslim etmeyenler, bir ticaret ya da bir eğlence gördükleri zaman hemen ona sökün ettiler ve seni ayakta bıraktılar. De ki, Allah'ın katında bulunan eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Cuma Suresi 11. Dünya hayatına dalanlar, dünyanın geçici, oyalayıcı eğlencesini, işini, sosyal hayatını önde tutarak Peygamberimizi tebliğde, kendisine ve müminlere saldıranlara karşı mücadelede yalnız bırakanlara karşı Allah, kendi katında olanın daha hayırlı olduğunu hatırlatmaktadır. Hazreti Musa da defalarca yalnızlıkla imtihan olan peygamberlerdendir. Hazreti Musa, kazara, istemeden bir adamın ölümüne sebep olduktan sonra şehri tek başına terk etmiştir. Bunu bir cümlede okumak kolay gibi gelebilir. Ancak detaylı düşünüldüğünde Hazreti Musa'nın çok ciddi bir imtihanla denendiği anlaşılacaktır. Sıradan bir gün gibi evinden çıktıktan sonra bir daha ailesine, annesine, kız kardeşine, dostlarına, evine, eşyalarına, giyeceklerine dönememiştir. Şehrin diğer ucundan gelen bir adam, yetkililerin onu idam edecekleri haberini vermiş ve şehri terk etmesini söylemiştir. Derken şehrin öte başından bir adam koşarak geldi ve dedi ki, "Ne yapıyorsun Musa? Yetkililer idam istemiyle senin hakkında karar vermek üzere toplantı halindeler. Beni dinlersen derhal şehri terk et. Ben hakikaten senin iyiliğini isteyen biriyim." Kasas Suresi 20. Tek başına, çölde, nereye gideceğini bilemeden, arkasında kendisini öldürmek isteyen adamlar olduğu halde günlerce yol almıştır. Yolculuğu sırasında istişare edebileceği, güvence verebilecek, konuşabileceği, yardımlaşabileceği tek bir kişi dahi yoktur. Yalnız, korku içinde, muhtemelen çok az yiyecek bularak günlerce yürüdüğü anlaşılmaktadır. Medyen'e vardığında, "Rabbim, doğrusu bana indirdiğin her hayra muhtacım," diyerek dua etmiştir. Kasas Suresi 24. Aşağıdaki haritada Hazreti Musa'nın Mısır'dan Medyen'e kadar aldığı çok uzun yol kırmızı işaretli olarak gösterilmektedir. Hazreti Musa, Allah'tan vahiy almak için kavmini kısa süreliğine bırakıp döndüğünde, kavminin maddi çıkarlar, maddi kazanç, dünya hayatı için kendisini ve inançlarını terk ettiklerini görmüş ve bundan dolayı büyük bir kızgınlık ve üzüntü duymuştur. Musa, kavmine oldukça kızgın, üzgün olarak döndüğünde onlara, "Beni arkamdan ne kötü temsil ettiniz. Rabbinizin emrini çabuklaştırdınız, öyle mi?" dedi. Levhaları bıraktı ve kardeşini başından tutup kendisine doğru çekiyordu. Ki Harun ona, "Annem oğlu, bu topluluk beni zayıflattı, hırpalayıp yüzsüzleştirdi ve neredeyse beni öldürmeye giriştiler. Bari sen düşmanları sevindirecek bir şey yapma ve beni bu zalimler topluluğuyla birlikte kılma, sayma," dedi. Araf Suresi 150. Hazreti Musa'yı kavmi bir kez daha yalnız bırakmıştır. Allah'ın girilmesini emrettiği şehre girecekleri zaman kavmi, "Sen ve Rabbin gidip savaşın," diyerek Hazreti Musa'yı düşmanlarına, kendilerine saldıranlara karşı tek başına bırakmışlardır. Dediler ki, "Ey Musa, biz onlar durduğu sürece hiçbir zaman oraya girmeyeceğiz. Sen ve Rabbin git, ikiniz savaşın, biz burada duracağız." Musa, "Rabbim, gerçekten kendimden ve kardeşimden başkasına malik olamıyorum. Öyleyse bizimle fasıklar topluluğunun arasını sen ayır," dedi. Maide Suresi 24 ile 25. Kur'an'da Hazreti Musa'nın Allah'tan kendisine bir yardımcı, kendisini destekleyip kuvvetlendirecek, Allah'ı birlikte tesbih edebileceği birini istediği, yalnız kalmamak için Allah'a dua ettiği bildirilir. "Ailemden bana bir yardımcı kıl. Kardeşim Harun'u. Onunla arkamı kuvvetlendir. Onu işimde ortak kıl. Böylece seni çok tesbih edelim ve seni çok zikredelim." Taha Suresi 29 ile 34. Hazreti Zekeriya da Allah'tan bir yardımcı istemiş, yalnız kalmamak için Allah'a dua etmiştir. "Rabbim, beni yalnız başıma bırakma." Enbiya Suresi 89. İsra Suresi'nde de müminlerin dualarında yardımcı istedikleri bildirilmektedir. "Ve de ki, Rabbim, Beni girilecek yere doğru bir girdiriş de girdir ve çıkarılacak yerden doğru bir çıkarış da çıkar ve katından bana yardımcı bir kuvvet ver. İsra Suresi 80. Allah, müminlerin bu dualarıyla yalnızlığın ciddi bir imtihan olduğuna, peygamberlerin dahi yanlarında bir yardımcı için Allah'a dua ettiklerine dikkat çekmektedir. Peygamberler de, salih müminler de yalnız kaldıklarında dahi Allah'ın yardımının, desteğinin görünen ve görünmeyen şekillerde kendileriyle olduğunu bilerek Allah'a tevekkül ederler. Yalnız kalmanın Allah katındaki güzel karşılığını bilirler. Hazreti Yunus da diğer birçok peygamber gibi hapiste kalmıştır. Cezaevi, samimi ve güçlü iman sahibi müminler için peygamber sünnetidir. Hazreti Yusuf, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Yahya gibi Hazreti Yunus da hapse atılmıştır. Hazreti Musa ise yıllarca açık cezaevinde kalmıştır. Bu peygamberlerin hiçbiri suç işledikleri için, suçlu oldukları için hapiste kalmamışlardır. Her biri zahirde dönemin yargı sistemi ve kolluk gücüyle iftiralar sonucunda hapse girmişlerdir. Batınındaysa birçoğu Hazreti Hızır'ın hazırladığı olaylar neticesinde Allah katında daha yüksek makamlara eriştirilmek, sabır ve tevekkülle çok daha derin bir maneviyat kazanmak için Allah'ın dilemesiyle, icbar ile uzlete çekilmişlerdir. Allah, tebliğe cevap vermeyen kavme kızarak ülkesinden kaçan Hazreti Yunus peygamberi de Hazreti Hızır'ın balığın rehberliğinde güzel ve güçlü bir imtihandan geçirmiş, Hazreti Yunus'u bir uzlet ortamına alarak Hazreti Yunus'un derinliğini, manevi gücünü, tebliğ gücünü, etkisini, heybetini, şanını, ününü arttırmıştır. Zindandan önce Hazreti Yunus'u dinlemeyen kavmi, onun zindandan sonra tekrar Ninova'ya dönmesiyle birlikte bu kez tebliğini kabul etmiştir. Hapis süreci Hazreti Yunus peygamberin sözlerinin etkisini, gücünü daha da artırmış ve halkın ona olan sevgi ve saygısını daha da güçlendirmiştir.